Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Demet Bilge Erkasap. Kısa Dalga, Türkiye'nin önemli meseleleriyle ilgili araştırma dosyalarını yayınlamaya devam ediyor. Gazeteci İbrahim Gündüz, İliç'te Çöpler Altın Madeninde meydana gelen facianın detaylarını anlattı. 13 Şubat 2024'te İliç Çöpler Madeninde liç sahası infilak etti. Sahadaki 9 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Türkiye bu facia ile birlikte liç sahası, pasa dağı gibi terimleri daha fazla konuştu. Altın madenlerinin nasıl büyük tehlikelere gebe olduğunu da acı bir şekilde bir kez daha görmüş oldu. Şimdi hem altın madenlerini hem de İliç'teki facianın detaylarını gazeteci İbrahim Gündüz'den dinleyeceğiz.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
İbrahim Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Demet Hanım.
İsterseniz 13 Şubat 2024 sabahından başlayalım. Yazı dizinizde de bunu detaylı anlatmıştınız. O gün neler olduğunu İliç Çöpler Altın Madeninde. Şimdi tekrar o soruyu sorayım ben size. Çöpler Altın Madeninde 13 Şubat'ta neler oldu?
Evet, bir facia. 13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan İliç ilçesinin deki Çöpler Altın Madeninde, siyanürlü altın madeninde yaşanan bir faciadır. Milyonlarca tonluk liç sahası, yaklaşık 30 milyon ton, hatta 30 milyon tondan fazla olduğu söylenen liç sahası, Sabırlı Deresi'ne ve bir de Açık Ocağın içine doğru akmıştır. Bir sel gibi akmıştır. Ne olmuştur? Peki neden bu facia yaşanmıştır? Adeta bir bomba gibi patlayan bir liç sahasından bahsediyoruz. Peki neden bu yaşandı? Neden bu patlama yaşandı? 9 insanımız o liç sahasının zehirli çamurun altında kaldı biliyorsunuz.
Evet.
Daha sonradan 2 vatandaşımız, 2 işçi çıkarıldı. 53 gün sonra Uğur Yıldız, kamyon şoförü Uğur Yıldız toprağın altından, zehirli çamurun içinden çıkarıldı. Ondan bir hafta sonra da Adnan Keklik, yine hayatını kaybeden bir başka 9 işçiden birisi olan Adnan Keklik çıkarıldı. 7 işçimiz hala o zehirli liçiğinin altında. Bakın, Erzincan İliç'te yaşanan Çöpler Altın Madeni liç faciasının nedeni para hırsının, rant hırsının insanların gözünü nasıl kör ettiğinin ve bunun sonuçlarının nasıl ağır olabileceğinin çok net bir sonucudur. Bakın, bunu neden söylüyorum? Burada biz beklenmeyen veya çok ani yaşanan bir doğal felaketten bahsetmiyoruz. Biz bağıra bağıra gelen bir faciadan bahsediyoruz. Defalarca bilim insanları, o bölgede yaşayan köylüler, o bölgede o zehirli madene karşı mücadele veren insanlarımız, bir gazeteci olarak ben kitaplarımda, makalelerimde, yine siyasetçiler defalarca oradaki madenin o bölge için büyük bir tehlike olduğunun altını ısrarla çizdiler. Bu uyarılarda bulundular. Hatta en büyük tehlikelerden bir tanesi o madende, hala da o tehlike derecesi artarak devam etmektedir. 197 futbol sahası büyüklüğündeki zehir barajı hala o madende deprem fay hattı üzerinde durmaktadır. O madeni tekrar çalıştırmayı düşünenler bunu akıllarından çıkarmasınlar. O madenin, bakın en sonda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. O madenin, yani Çöpler'deki siyanürlü altın madeninin, bir facia yaşadığımız altın madeninin tekrar çalıştırılması cinayet olacaktır. Bakın tekrar ediyorum, cinayet olacaktır. Nedenlerini birazdan açıklamaya çalışacağım.
Peki, pardon.
Buyurun Demet. Buyurun Demet Hanım.
13 Şubat'ın detaylarını tekrar dönmek istiyorum. Yani çatlaklar vardı ve siz şeyde yazmıştınız. Daha önce de aynı madende bu kazanın olacağını, büyük işaretlerini veren yine daha küçük çapta kazalar oldu ve 13 Şubat belki de bunun finaliydi herhalde. O çatlaklar
evet,
nasıl oluştu?
Aynen. Bakın, işaretleri vardı. Zaten şimdi şöyle söyleyeyim size. Sizin liç sahası dediğiniz şey kumdan tepeler. Bakın, kumdan tepeler. Şimdi kısaca altın madenciliği, bu siyanürlü altın madenciliği, daha doğrusu bizim ekokırım merkezleri dediğimiz bu sistem nasıl çalışılıyor? Çok kısaca ondan bahsedeyim, sonra
Evet.
o noktaya gideyim. Bakın, bunların madencilik dediği şey önce yüz binlerce ağacın bir çırpıda kesilmesi ki bu çöplerde yaşandı. Yüz binlerce ağaç kesildi. Daha sonra on binlerce ton dinamit kullanılarak dağlar paramparça edildi. Çöplerde bu yaşandı. Daha sonra içinde cevher olduğunu düşündükleri taşı toprağa taş değirmenlerinde un ufak ettikten sonra yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki açık alanlara seriyorlar. Yani buraya da liç sahası, açık liç sahası adını veriyorlar. Altına 2 milimetre kalınlığında bir membran seriyorlar. Ve o membran serdikten sonra da üzerine kat be kat kat liç sahasını inşa ediyorlar. Birinci kat bittikten sonraki 8 metre yüksekliği oluyor bir katın. İkinci katı atıyorlar. İkinci kat bittikten sonra üçüncü katı. Böyle aslında normalde orada 23 kat olması gereken liç sahası Demet Hanım 33 kata kadar yükselmiş. Normalde Cumhuriyet, İliç Cumhuriyet Başsavcılığına orada çalışan işçilerin verdiği ifadelere dayanarak konuşuyorum. Orada 23 kat yüksekliğinde verilmiş izin ama 33. kata çıkmışlar. Ve 33. katta da durmamışlar, devam etmişler. Oraya gelmeden önce, şimdi sistem nasıl işliyor? Un ufak edilen taş toprak işte bu şekilde kat kat üst üste yükleniyor. Ne yapılıyor orada? Günlerce, haftalarca siyanür solüsyonu oradaki taşın toprağın üzerine boca ediliyor. İşte buna siyanür liçleme sahası deniyor. Neden siyanür? Dünyanın en zehirli kimyasalı neden orada taşın toprağın üzerine boca ediliyor? Çünkü o taşın toprağın içindeki kum taneleri büyüklüğündeki altını çekip almak için. Siyanürün önemi bu. Siyanür kum taneleri küçüklüğündeki mikroskobik altına yapışıp işte süzülüyor o yığının altına doğru ve oradaki membranın üzerinden oluşturulan kanallarla bir havuzda toplanıyor. Sistem böyle işliyor. Yapılan sistem bu. Şimdi normalde her bir katın yüksekliği 8 metre dedik.
Evet.
Normalde 23 kat olması gerekirken tam 33 kata çıkmışlar. Durmuşlar mı? Durmamışlar. Bakın 4. faz ve 33. kata çıkmışlar. 5. ve 6. fazlar hazır olmadığı halde hazır bitirememiş zamanında. Normalde 2 ay önce bitirilmesi gerekiyormuş ama oradaki bu inşaatı yapan firma bunu bitirememiş. 5. ve 6. fazlar hazır olmadığı için 4. fazda yüklemeye devam etmişler Demet Hanım. Bakın yükleme dediğimiz ne biliyor musunuz? Günde 23.500 ton, 23.500 ton cevheri oradaki liç sahasının üzerine yüklüyorlar. Dördüncü fazın kapasitesi doldu. Siz bir kapasitesi dolan bir kamyona üzerine 20 ton alıyorsa 40 ton, 50 ton yüklerseniz ne olur? O kamyon kasası parçalanır, çöker. O yükü taşıyamaz. Yani şimdi burada olan da o. Siz dördüncü faz dolduğu halde yüklemeye devam etmişler ve bunun sonucunda da siyanür her gün binlerce ton siyanürü de boca etmişler ve sonunda da facia dediğimiz şey göz göre göre yaşanmış. Bakın 264 metre yüksekliğinde bir liç sahasından söz ediyoruz. Bakın 264 metre bir gökdelenin yüksekliğidir. Hem de çok büyük bir gökdelenin yüksekliğidir. Siz bunu getirmişsiniz eğimli bir arazide dağların tepesinde bir kuş kartal yuvası gibi 264 metre yüksekliğinde bir zehir tepesi oluşturmuşsunuz. İşte sizin oluşturduğunuz bu zehir tepesi göz göre göre çöktü. Peki neden durmadılar? Değil mi? Bu soru insanın aklına
Evet.
geliyor. Madem üçüncü fazın, dördüncü fazın doldu, beklersin 2 ay, 3 ay, artık 15 neyse onun süresi, ondan sonra devam edersin. Yine tehlike var. Bakın altını çiziyor. Yine tehlike devam ederdi ama en azından bu kadar büyük olmayabilirdi. Bu kadar kör gözüme parmağım olmazdı. Neden beklemediler biliyor musunuz? Çünkü o madende günde 23,5 kilogram altın elde ediyorlar. 2 ay dursalardı 1,5 ton civarında bir altın kayıpları olacak. 123 milyon dolar. 123 milyon dolar kaybetmemek için göz göre göre o facia yaşandı. Bakın Demet Hanım, 9 insanımız bakın toprağın altına girdi. Canlı canlı. 9
Evet.
insanımız. Bir de bakın bir şey daha söyleyeceğim ben size. Orada o kadar acı bir dönem gün yaşandı ki. Neden biliyor musunuz? Sabah saat 7.30'da o madenin çökeceğinin işaretleri vardı biliyor musunuz? Sabah saat 7.30'da iş başlayan yapan işçiler çatlakları gördüler lit sahasında. Hemen amirlerini uyardılar. Hemen en üst düzeydeki müdüre kadar gitti bu. O gün oradaki hemen ismini at, Ian Ronald Gail adındaki bir Kanadalı. O gün madenin sorumlu, oradaki ana sorumlusu Ian Ronald Gail. Ona kadar gitti ya, o da biliyordu. Çatlaklar var dediler. Sabah 7.30'dan bahsediyorum. Ve her geçen saat çatlakların boyutları büyüdü. Bakın bu süre zarfında tam 7 saat geçti. Demet Hanım tam 7 saat, 7 saat boyunca o şalter inmedi. Yani madenin şalteri çoktan inmesi gerekiyordu. Sabah inmesi gerekiyordu. Öğlen inmesi gerekiyordu. Ama inmedi. Ve saatin...
Şalter inme emrini kimin vermesi gerekiyordu? Yani amirler bir hiyerarşide indirin şalteri diyecek olan kimdi?
Evet, acı olan da o. O şalteri inme kararını Denver'dan verilmesi gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver şehrinde SSR Mining adındaki çöpleri altın madenini işleten şirketin ana merkezi var.
Evet.
Orada Türkiye müdürü olarak yine bir Türk vatandaşı Selçuk Yalçın Demirci oturuyor. Ian Ronald Gail ifadesine göre mail atmış Selçuk Yalçın Demirci'ye ve 7 saat boyunca o mailin yanıtının gelmesini beklemiş. Siz buna inanabiliyor musunuz? Bakın şirketin en karlı madenimiz dediği, bakın şirketin nakit para basıyoruz dediği bir madende kalp krizi geçiriyor bu maden. Bu madende bir deprem oluyor ve şirketin İliç'teki yöneticileri, en tepedeki, en alttaki, oradaki yöneticilerinin aklına bir WhatsApp'tan veya bir telefonu kaldırıp
Telefon açtım.
Denver'daki merkezi aramak gelmiyor. Mail atmışlar. Maile yanıt bekliyorlarmış ve bizim buna inanmamızı bekliyorlar. Hayır, benim söyleyeceğim şudur. O çatlaklar ortaya çıktıktan sonra o madendeki bütün yöneticilerin gördüğü o çatlaklar belki bir saat sonra, belki iki saat sonra, belki üç saat sonra ama mutlaka Denver'a görüntüleri gönderildi. Denver'la irtibata geçirildi ama inanmadılar. Yani madenin çökeceğine inanmadılar. Yani
Bu yönde bir şüphe var mı dosyada? Siz incelediniz, bilirkişi raporlarından da yazdınız.
evet, şimdi biz bu gerçekleri nereden biliyoruz? İliç Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporundan biliyoruz.
Evet.
Orada ifadeleri var. O madende çalışan mühendislerin, o madenin yöneticilerin ifadeleri var. Orada bir de İliç'teki görevlilerden bir tanesi, çöpler altın madeninin görevlilerinden jeoteknik mühendisi, bu zeminsel oturma olabilir şeklinde bir ifade kullanmış. Sanırım o ifadeye tutunmuşlar. Yani bakın ben şunu söylüyorum size. Ian Roland Gail adındaki, Ian Ronald Gail adındaki o madenin o günkü oradaki yöneticisi, en üst yöneticisinin oradaki çatlakların ne anlama geldiğini, ne anlayacak kapasitesi vardı, ne tecrübesi vardı, ne de yeteneği vardı. Ve Amerika merkezdeki yetkililerin de onun işaretlerin ne kadar tehlikeli arz ettiğine inanmaması nedeniyle bir başka de işte kaybedecekleri altını daha önemli gördükleri için şalter inmedi. Yani maden kapatılmadı. Son ana kadar, bakın son ana kadar orada siyanür solüsyonlu çatlakların ortaya çıktığı her an çökme tehlikesi olan yığının için üzerine tonlarca siyanürü boca ettiler. Bakın madenin çökmesinden yarım saat öncesinde o kadar güçlü işaretler varken yaklaşık 10 çalışanı orada fotoğraf çekmesi için liç sahasının üzerine gönderdiler. Bu bir kaza olabilir mi? Yani siz yapmanız gereken neydi? Sabah 7.30'da ortaya çıkmış. 10'da 11'de çok daha net ortaya çıkmış her şey. Yapmanız gereken tek şey vardı. şalteri indirecektiniz. Madeni tam anlamıyla kapatacaktınız. Bütün çalışmaları, bütün operasyonları durduracaktınız ve insanları tahliye edecektiniz. Demet Hanım.
Şu an kimler tutuklu İbrahim Bey? Yani bahsettiğiniz bu süreçte.
9 kişi tutuklu. Bunların arasında işte benim az önce ismini zikrettiğim madenin Kanadalı müdürü Ronald Gail da içinde olmak üzere 9 mühendis, daha çok alt düzey mühendisler tutuklu. Soruşturma devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum Demet Hanım. Bakın, oradaki tehlike çok ama çok büyüktü. Büyüktü ve hala da büyük. Bakın neden biliyor musunuz? Lit sahası, o milyonlarca tonluk lit sahası doğu ve batı yönlerine değil de kuzeye doğru çökseydi, yani aşağıya doğru çökseydi, inanın bana, facianın büyüklüğü çok ama çok büyük olurdu. Fırat kullanılamaz hale gelirdi. Bakın, Fırat Nehri var aşağıda, 300 metre aşağıda. Çünkü o kuzey yönüne aksaydı liç sahası, hemen altta tank liçi tesisleri vardı. Orada tank liçi dediğimiz şey, binlerce ton sülfürik asitin, binlerce ton siyanürün içine doldurulduğu tanklardan bahsediyorum. Orada on binlerce ton siyanür, sülfürik asit, nitrik asitin olduğu depolar var, depolar, kimya depoları var. Orada en az 1500 kişinin çalıştığı ofisler vardı. Ve şayet liç sahası kuzeye doğru aksaydı, ki hala bu risk var, hala bu tehlike var. Bakın, en az 2000 kişi hayatını kaybedecekti. O tehlike halen devam ediyor. Ve en altta da, hemen madenin altına da Çöpler Köyü var, biliyor musunuz? Maden aslında Çöpler Köyü'nün tam üstüne kurulmuş bir madendir.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Hatta şöyle bir başlık da verdiniz. Erzincan Nevada Köprüsü Çöpler Madeninin Hikayesi diye.
Demet Hanım, bakın, bu türden eko kırım merkezleri, biz altın madenciliğine, siyanürlü altın madenciliğine açık hava kimya fabrikası diyoruz. Eko kırım merkezi diyoruz. Bakın, melek gibi gelirler bir bölgeye. İş, istihdam, ekonomi, işte çocuklarınıza iş sağlayacağız, size yol yapacağız, okul yapacağız, cami yapacağız. Böyle gelirler. Aynen böyle geldiler. Bakın, insanlarımız bugün Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir tarafında, dört bir yanında bu tehlike, bakın, şiddeti artarak devam etmektedir. Bugün 22 tane saatli bomba vardır Türkiye'de. 22 saatli bomba. Bir tanesi patladı. Ama daha henüz tam olarak sonuçları, tehlikenin boyutları geçmiş değil. Tehlike geçmiş değil. Ama 19 çalışır durumda 3 taneyi de açmak istiyorlar. Söğüt'te, Ağrı, Mollakara'da ve şeyde Eğri Göz Dağı'nda 3 tane de açmak istiyorlar. 22 saatli bomba Türkiye'nin her tarafında. Şimdi hep gelirler melek gibi. İşte biz size iş sağlayacağız, sistem sağlayacağız. Bakın, toprağın altında çil altınlar var, onları çıkaracağız. Ülke zengin olacak. Herkes mutlu mesut olacak. Bu masalları anlatırlar. Peki bu masalları anlatanlara karşı köylülerini, vatandaşlarını koruması gerekenler kimler? Yani onları, bu insanlara karşı tedbir alması gereken kim? Devlet değil mi? Devlet. Devletin kurumları. Yani valilik, kaymakamlık, belediye başkanlıkları, bakanlıkların illerdeki, ilçelerdeki temsilcilikleri. Onlar değil mi? Bir dakika, siz burada ne yapacaksınız deyip, veya köylüye, bakın, siz burada bu madeni açtırırsanız bu sonucu olur, şu sonucu olur deyip onları uyarması gereken, bugün devletin kurumları, yani vatandaşını, köyünü, köylüsünü koruması gereken devletin kurumları bugün maden şirketlerinin teşrifatçısı gibi hareket ediyor. Ve işte bu çerçevede bu maden şirketi de bu bölgeye yanında iktidara yakın Çalık Holding'i de alarak geldi. Bu masalları anlattılar ve köylüleri ikna etmek için Erzincan Nevada Hava Köprüsü kurdular. Muhtarları, köylüleri, İliç'teki kurumların temsilcilerini, belediye başkanlarını, işte valilik temsilcilerini, milletvekilleri dahil tam 3 uçak dolusu insanımızı Erzincan'dan Nevada'ya taşıdılar. Orada 5 yıldızlı otellerde ağırladılar. Orada işte turistik gezeler yaptırdılar. İşte bakın hiçbir zararı yok dediler. Nevada'da Amerika'nın çöl bölgesinde orada bir siyanürlü altın madenine götürdüler. Hiçbir zararımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. İşte aynısını yapacağız size deyip insanlarımızı getirdiler. Ve ondan sonra bir de her bir köylüye 130 bin lira para ödediler biliyor musunuz? Ki bu bugünün parasıyla, bugünün kuruyla yaklaşık 3 milyon 4 milyon civarında bir paradan bahsediyoruz. 3 milyon 4 milyon TL'de bir paradan bahsediyoruz. Yani büyük paralar verdi. Neden biliyor musunuz? Bu paraları alan köylülerden bir belge imzaladılar. Bu parayı alıyorsunuz ama bundan sonra maden şirketi aleyhine hiçbir dava açmayacaksınız dediler. Ve ondan sonra geldiler, çöpler köyünün tam olduğu yer haritadan silindi. Bugün dev bir cehennem çukuru var orada. Peki köyü nereye taşıdılar? Köyü madenin 300 metre aşağısına, Karasu Nehri'nin kıyısına, orada Bağıştaş Barajı'yı inşa ettiler. O hemen Karasu Nehri'nin kıyısına, madenin hemen altına inşa ettiler. Şayet Lit sahası o facianın yaşandığı gün kuzeye doğru aksaydı, ne yazık ki köylülerimiz de o zehirli çamurun altında kalacaktı. Yani felaketin boyutları çok daha büyük olacaktı. Peki geçti mi tehlike? Hayır, tehlike geçmedi. Tehlike daha da büyüdü. 70-75 milyon ton bir Lit sahasından bahsediyoruz. Bunun 30 milyon, yaklaşık 30 milyon tonluk bölümü çöktü. Demet Hanım, hala orada 40-45 milyon tonluk bir zehirli liç yığını bekliyor. Orada Demokles'in kılıcı gibi bir giyotin gibi bekliyor orada.
Onu ne tetikler peki? Yani nasıl tekrar böyle bir felakete sebep olur?
Demet Hanım, Erzincan, üzülerek söylüyorum, bizim deprem bölgesi. Zaten madenin altından 7 su fay hattı geçiyor. Yani madenin altından bir fay hattı geçiyor zaten. Ya siz düşünebiliyor musunuz? Siz deprem bölgesinde bir fay hattının üzerine dünyanın en tehlikeli, en zehirli, adına maden denilen ekokırım merkezi kuruyorsunuz. Nerede?
Of.
Fırat Nehri'nin kıyısında. Fırat nedir? Kevan, Karakaya, Atatürk barajları demektir. Fırat nedir? Fırat Türkiye'nin gıda güvenliği demektir. Şimdi siz geldiniz, bu madeni böyle bir suyun kenarına kuruyoruz. Ne zaman? Bütün dünya küresel iklim felaketiyle çalkalanırken, bütün dünyada bilim insanları aylardır suyunuza, toprağınıza, dağlarınıza, tarım alanlarınıza sahip çıkın. Bugün ormanlarınız dünyadaki en değerli şeydir diye çırpınırken bilim insanları, bu ülkeyi yönetenler, Türkiye'nin en değerli su kaynağının dibine dünyanın en zehirli madeninin kurulmasına izin verdiler. Bu akılla, mantıkla izah edilebilir bir şey mi? Bakın Demet Hanım, NASA bilim insanlarının küresel iklim felaketiyle ilgili yaptıkları bir projeksiyona göre, bu küresel iklim felaketi bu boyutlarda devam ederse, ki dünyanın gidişatına bakarsak, Türkiye'de maalesef onun çok kötü bir örneği olarak karşımızda, bu felaketin boyutları artacak. Küresel iklim felaketinin yaşadığımız bu günlerde bilim insanları, NASA bilim insanları Türkiye'de ayakta kalacak 3 ırmaktan söz ediyor önümüzdeki 20 yılda. Belki daha az bir zamanda. Bakın bunlardan birisi Fırat. Dicle, diğeri bir de Kızılırmak. Bakın Fırat böyle önemli bir su kaynağımız. Yaşam kaynağımız. Sadece bizim de değil. Orta Doğu'nun, Suriye'nin, Irak için çok önemli bir yaşam kaynağı. Siz geliyorsunuz bunun dibine, dünyanın en zehirli madenini, ekokırım merkezini kuruyorsunuz. Ve o kadar uyarıya rağmen, o kadar yazıya, kitaplara, anlatılmalara rağmen, bilim insanlarının, akademisyenlerin, gazetecilerin bütün uyarılarına rağmen biz bu facia denilen olayı yaşıyoruz. Yapılması gereken tek şey var. Acilen bu ekokırım merkezinin kapatılması gerekiyor. O madenin çalıştırılması bir cinayettir. Bunu göze alabileceklerini sanmıyorum. Çünkü bunun sonuçları çok ağır olur ve bunun sonuçlarının ağırlığının altından kalkamazlar diye düşünüyorum. Sadece orası için söylemiyorum bunu. Bakın Konuşmamın içinde de söyledim. Bugün
20.
19 çalışır durumda 19 Eko Kırım Merkezi var Türkiye'de. Adını altın maden denilen. Üçü de açılmak üzere. Çalışmalar sürdürülüyor. Bugün Eğri Gözdağı paramparça ediliyor Ege'de. Ya inanabiliyor musunuz? Şu anda ormanlar kesiliyor orada. Orada köyler haritadan silinmesi için hazırlık yapılıyor.
İbrahim Bey, bunun dönüşü şöyle, diyelim ki bir altın madeni yapıldı, ağaçlar kesildi, dağlar indiriliyor. Diyelim ki kapatıldı, iptal edildi ruhsatı, çalışmayacak. Altın madeni yerleri, açılan yerlerin tekrar dönüşmesi gibi bir ihtimal var mı? Yoksa artık onlar ölü bölgeler mi oluyor?
Şimdi Demet Hanım hep şu masalı anlatırlar, hep şu yalanı söylerler. İşte biz burada 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl çalışacağız.
Evet.
Tekrar eski haline getirip gideceğiz. Ya buna nasıl inanabilirsiniz? Ya bakın şöyle söyleyeyim size. Birisi gelip size, Demet senin ciğerlerini sökeceğim ama sana hiçbir şey olmayacak. Aynen yaşantısına devam edeceksin. Eskisinden daha iyi olacaksın dese. Ne dersiniz Demet Hanım? Yani diyecek laf bulamazsınız. Şimdi bakın. Bizim bir ciğerimizin sökülmesi. Şimdi gelse birisi İbrahim senin kalbini sökeceğim ama sana hiçbir şey olmayacak. Aynen yaşantına devam edeceksin. Yani gülemezsin bile, komik bile değil. Şimdi bakın olan bu. Bakın doğanın ciğerleri sökülüyor. Doğanın, dağların kalbi sökülüyor. Paramparça ediliyor. Sonra diyor ki eskisi gibi işimiz bitince eskisi gibi devam edecek. Hiçbir şey olmayacak. Ya siz bir dağa Uşak, Eşme, Kışlada gidip bakın. Arkadaşlar bizi dinleyen herkes bunu internete girip kısa bir internet aramasıyla Uşak, Eşme, Kışlada diye yazın. Orada kabak gibi oyulmuş Kışlada görün. Şimdi siz Kışlada 300 metre derinliğinde oymuşsunuz. Nasıl eski haline getireceksiniz? Bana söyler misiniz? Nasıl eski haline getireceksiniz? Şimdi siz Munzur'da yani çöpler altın madeninde Munzır'ı kabak gibi oydunuz orada. Nasıl eski haline getireceksiniz bana söyler misiniz? Şimdi şöyle düşünmeyin. İşte çıkardığımızı tekrar yerine koyarız. Hayır, çıkardığınızı tekrar yerine koyamıyorsunuz. Bir,
Siyanür.
çıkardığınız 3 katı genişliyor. Yani bir şeyi bir yerden çıkarın tekrar yerine aynı yerine koyulamıyor. Çünkü 3 katı genişliyor. Sizin onu tekrar 3 katı delik lazım oraya. 3 katı bir çukur lazım oraya. İki, bakın artık oradan çıkardığınız şey artık eskisi gibi doğal taş toprak değil. Siz onların üzerinden siyanür geçirdiniz, sülfürik asit geçirdiniz, nitrik asit geçirdiniz. Dünyanın en tehlikeli kimyasallarını su gibi boca ettiniz üzerine. Bakın artık onlar siyanür, sülfürik asit ve ağır metaller içeren bir zehir yığını. Oraya yığdıkları Pasa Dağları da için de aynı şey geçerli. Oraya yığdıkları liç yığınları için de aynı şey geçerli. Oraya zehir barajlarının arkasında tuttukları yığınlar için de aynı şey geçerli. Yani milyonlarca tonlu sıvı, milyonlarca tonlu kütle, zehirlenmiş kütle terk edilip gidiliyor. Deniyor ki sonra eski haline getirip gideceğiz deniyor. Yani bakın Demet Hanım, İnsanların gözlerinin içine baka baka, bakın gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Şunu eklemezsem eksik kalır. Şimdi peki devlet kazanmıyor. %2 sadaka gibi verdikleri %2 devlet payı. Devlet kazanmıyor. Millet kazanmıyor. Bakın orada 300 kişiyi istihdam ediyorsunuz, 500 kişiyi istihdam ediyorsunuz, 50 bin kişinin, 100 bin kişinin, yüz binlerce insanın hayatını karartıyorsunuz. Bu bir istihdam olabilir mi? Fatsa'da 300 kişiye iş sağlıyorum ama 200 bin kişinin hayatını karartıyorum. Bu bir istihdam olabilir mi? Böyle bir istihdam olabilir mi? İşte 300 kişiye istihdam sağlıyorum ama Uludağ paramparça ediyorum. Uludağ diye bir dağımız kalmayacak. Bu bir istihdam olabilir mi? Efendim 500 kişiye istihdam sağlıyorum. Torosları paramparça edeceğim. Bu bir istihdam olabilir mi? Torosları yok ederseniz, Canik Dağları'nı, Munzur Dağları'nı yok edersiniz. Yok ederseniz Anadolu'yu yok edersiniz. Türkiye'yi yok edersiniz. Yani vatandaş kazanmıyor. Köyler haritadan siliniyor. Vatandaşlar zehirleniyor. Köyleri yok ediliyor. Devlete sadaka payı. Peki ama neden o zaman bunu yapıyor bu insanlar?
Evet.
Neden birileri buna izin veriyor? Bunu söylemek gerekiyor. Bakın Demet Hanım, bugün dünyada bir ons altının üretim maliyeti Afrika'da veya Kanada'da yaptıkları zaman, Amerika'da yaptıkları zaman bir ons altını 800 dolarla 1200 dolar arasında mal ediyorlar. Altın satışı dünya pazarlarında ons üzerinden olduğu için onstan o söylüyorum. Bir ons 32 gram, yaklaşık 32 gram. 800 dolarla 1200 dolar arasında mal ediyorlar. Bir ons altını yurt dışında. Yani Amerika'da, Kanada'da veya Afrika'da. Peki Türkiye'de kaça mal ediyorlar biliyor musunuz? Bir ons altının maliyeti bugün 300 doların altına düşmüş durumda. Hatta güvenilir bir kaynağım bunun 200 doların altına düştüğünü söylüyor. Bakın Türkiye'nin parası pul oldu.
Evet.
Türkiye'nin parası, Türkiye ucuz bir ülke olarak görülüyor. Onun için şu anda Türkiye'nin bütün dağlarına saldırıyorlar. Onun için Türkiye'nin bütün yaylalarına saldırıyorlar. Bakın bütün dağları, bütün yaylalar. Peki bir ons altını 300 doların altında mal ettikleri bir ons altını kaça satıyorlar biliyor musunuz uluslararası piyasalarda şu anda? Yaklaşık 2400 dolara satıyorlar. Bakın bir onsta kazandıkları 2100 dolar. 2000 doların üzerinde bir onstan elde ettikleri para. Yani bu para birilerinin gözünü döndürmüş durumda. Birilerinin gözünü karartmış durumda. Bu para için yapmayacakları hiçbir şey yok birilerinin. Ülkenin yıkımı söz konusu olsa bile bunu yapıyor birileri. Ama biz buna evet diyemeyiz. Türkiye'yi şu anda Türkiye sömürge madenciliğinin kıskacındadır. Türkiye'nin bütün bölgeleri, bütün dağları. Demet Hanım, konu sadece altın madenciliği değil. Altın madenciliği bunun zirvesidir. Yıkımın, ekokırımın zirvesidir. Altın madenciliği başka hiçbir madencilikle kıyaslayamazsınız. Altın madenciliğinin yıkımları çok büyük. Altın madenciliği nükleer reaktör atıklarıyla kıyaslanıyor. Çernobil felaketi neyse bugün Erzincan İliç'te yaşanan felaket onun aynısıdır. Onun çok benzeridir. Bunun acıları, bunun yıkımları yıllar içerisinde bunu
Evet.
yaşayarak göreceğiz, acı bir şekilde göreceğiz. Bugün mermer madenciliği yapıyoruz diye Burdur'un, Afyon'un, Muğla'nın, Denizli'nin parçalanmamış dağı kalmadı Demet Hanım. Bugün
Evet.
taş ocakları açıyoruz diye parçalanmamış. Artık bugün Ege'de, Akdeniz'de yol alırken dağlarımıza bakamaz hale geldik. Niye? Madencilik yapıyoruz. Türkiye sömürge madenciliğinin kıskacındadır. Türkiye gelişmiş ülkelerin, emperyalist ülkelerin, emperyalist ülke kartellerinin ham madde deposu olarak görülmektedir. Buna izin veremeyiz. Bu bir yıkımdır. Bu bir eko kırımdır. Buna izin verirsek, bu böyle devam ederse tarım yapacak toprak bulamayacağız. İçecek su bulamayacağız. Bu kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
Evet, İbrahim Gündüz'e çok teşekkür ediyoruz. Hem İliç maden faciasını hem de altın madenlerinin tehlikelerini detaylarıyla çarpıcı bir şekilde anlattı. Yeni bir haber dosyasıyla görüşmek üzere, hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.